İkinci ayrım. Göldeki hayalet. Ravin uyandığında hava hala tam olarak aydınlanmamıştı. Büyük bir kayanın kuytusunda battaniyesine sarılmış yatıyordu. Rüzgar uğulduyor, ağaçlar gıcıldayarak ve çatırdayarak sağa sola salınıyorlardı. Başucundaki tüy yeşil bir renk almıştı. Ravin doğrulurken battaniyesi üzerinden kaydı. Dağlar tam karşısında, önüne uzanan büyük gölün diğer tarafındaydılar. Eğer gölün etrafından dolaşsa oraya varması günler alabilirdi. Ne kadar zaman vardı acaba? Ateş kuşunun ne zaman tekrar küle dönüşeceğini kimse bilmiyordu. Bu gerçekleşmeden önce dağlara ulaşamayabilirdi yani. Battaniyesini katladı ve sırt çantasına bağladı. Ardından çantayı sırtına aldı. Göl donmuştu. Ravin ayağını yavaşça buzun üzerine koydu. Yeterince kalın olup olmadığını anlamaya çalıştı. Göl o kadar büyüktü ki karşı kıyı bir çizgi olarak görünüyordu. Bunun üzerine sağlam bir şekilde bastı. Yeterince kalın görünüyordu. Ama kıyıdan uzaklaştığında da böyle mi kalacaktı? Gözlerini önündeki dağlara sabitleyerek donmuş gölde kaymaya başladı. Cesaretini toplayıp etrafına bakabilmesi için uzun bir süre geçmesi gerekti. Şimdi orman geriye çekilmiş gibiydi ve neredeyse dağ kadar uzaktaydı. Yolu yarılanmıştı. Gökyüzüne baktı. Puslu havada hafif bir güneş ışığı görünüyordu. Hava kararmadan önce diğer tarafa ulaşmak istiyorsa oyalanmamalıydı. Üstelik gökyüzünün rengi onu endişelendirmişti. Ama devam etmek zorundaydı. Bugün dağlara ulaşacaktı. Amacı buydu. Arkasına ya da gökyüzüne bakmadan buzda kaymaya devam etti. Bacaklarının ağrısını aklına getirmemeye çalıştı. Soğuk rüzgar yüzüne çarpıyordu. Gözleri yanmaya başladı. Sanki karşısındaki dağlar yavaş yavaş gözden kayboluyordu. Keşke burada tek başına olmasaydı. Keşke yanına birini alsaydı. Böylece birbirlerine hikayeler anlatır, birlikte şarkı söylerlerdi. Şimdi düşünebildiği tek şey kendisinden gittikçe uzaklaşıyor gibi görünen dağlar ve sürekli hızlanıp yüzüne daha soğuk bir hava üfleyen rüzgardı. Çok geçmeden hava kararacak ve o da buz tutmuş bir gölün ortasında tek başına donarak ölecekti. Yanağına bir kar tanesi kondu. Ardından bir ikincisi. Çok geçmeden Ravin kendini bir tipinin içinde buldu. Kar taneleri hızlıca yüzüne vuruyordu. Dağlar kaybolmuştu. Orman kaybolmuştu. Ayaklarının altındaki buz bile görünmüyordu artık. Bir kolunu yüzüne siper ederek dağlara ulaşmaya kararlı bir şekilde yoluna devam etti. Artık göremediği dağlara. Başı dönüyordu. Rüzgar onu serseme çevirmişti. Belki de yanlış yöne gidiyordu. Bunu anlamak için kar fırtınasının geçmesini beklemek gerekiyordu. Ama saklanacak hiçbir şey yoktu ki. Sadece uçsuz bucaksız, soğuk beyazlık. Atkısını boynuna biraz daha sıkı doladı. Böylece kar yakasından içeri giremeyecekti. Rüzgarın uğultusu arasında bir ses duyuldu. Gel Ravin, yürü oğlum. Bu babasının sesiydi. Gidin buradan diye bağırdı Ravin. Bunun yine Vinsalıların oyunu olduğunu düşündü. Ama onlar buralara kadar gelemezlerdi. Onlar orman yaratıklarıydı. İyi gidiyorsun, yürümeye devam et. Ravin gözlerini sildi. Sen öldün dedi. Sen benim babam değilsin. Beni kandıramazsın. Sonra birden önde bir figür belirdi. Ravin gözlerini avuşturdu ama silüet yerinde duruyordu. Korkma, bu sadece kar. Yönünü şaşırdın ama merak etme, sana yolu göstereceğim. Beni takip et. Bunlar tam da babasının söyleyebileceği sözlerdi. Baba diye sordu tereddütle. Gel oğlum, nereye gittiğini biliyorum. Artık çok uzak değil, neredeyse vardın. Hayalet kolunu ona doğru uzattı. Ravin uzandı. Sonra kolunu geri çekti. Bu gerçek değildi ki. Açtı. Üşüyordu. Yavaş yavaş deliriyordu herhalde. Gel oğlum, oraya birlikte gideceğiz. Ravin başını salladı. Ayaklarının altındaki kar yumuşacıktı. Üstüne bir uzanabilse o zaman hiçbir şey yapmasına gerek kalmazdı. Gözlerini kapatabilir ve kar fırtınası bitene kadar uyuyabilirdi. Hayır, burada yatamazsın Ravin. Bu senin ölümün olur. Bu sözler üzerine kendini topladı. Çabaladı ve bir adım atabildi. Evet, işte böyle. Bir adım daha attı. Karnının üstünde bir sıcaklık hissediyordu. Evet, bu tüydü. Kar çok çekici görünüyordu. Tam üzerine uzanılacak, hoş, yumuşak, beyaz bir battaniye. Neredeyse vardın dedi babası. Baba, gerçekten sen misin? Elbette oğlum. Gel sen yardım edeyim. Bu taraftan gitmelisin. Ravin birkaç adım daha attı ve hayalet kayboldu. Baba diye bağırdı Ravin. Baba, beni bırakma, yardım et bana. Bitkin bir halde karlara uzanmak üzereyken Küçük ışıklar gördüm. Ah Vinsalalar, yumruklarını sıktı ve yürümeye devam etti. Onu yakalamamalılar. İç cebindeki tüye dokundu. Ateş kuşu onu seçmişti. Çünkü o bu görevi başarabilecek kadar güçlüydü. Tüyü sarı taşa götürmek zorundaydı. Şimdi sırf bir kar yüzünden pes edemezdi. Küçük ışıklar iyice yaklaştılar. Burada diye bağırdı biri. Bir çocuk var. Etrafındaki ayak seslerini duyabiliyordu. Derken yaklaşan meşaleler gördü. Ravin güldü. Baba, hadi onu kaldırmama yardım et. Yarı donmuş halde. Ravin uzandı. Bir kolun sıcaklığını hissetti. Evet, babası gerçekti. Onu kurtarmak için geri gelmişti. Yol arkadaşı. Ravian'ın annesi hareketsiz yüze doğru eğildi. Dudakları yanağına değmeden gözyaşları dökülmeye başladı. Ravian cesedin yanında duruyordu. Babasını öpmek istemiyordu. Bu onun babası değildi. Bu sert, soğuk beden bir taş bile bundan daha sıcaktı. Bir adım geri çekildi. Güçlü bir kol omzuna dayandı ve bir anda boğazı düğümlendi. Silkinip koldan kurtuldu. Ağlama, dedi kendi kendine. Ağlama, bu senin baban değil. Annesi ölünün yüzünü beyaz bir bezle örttü ve cesedin yanında durdu. Mirdim ve diğer üç adam babasını alıp mezara gittiler. Baba, Ravin bağırdı. Ravin kendi bağırışlarından uyandı. Biz yatakta yatıyordu ve kendi gözyaşlarıyla ıslanmış bir yastığın üzerinde hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Babasının ölü bedeni hala gözlerinin önündeydi. Birden gördüğünün rüya olduğunu anladı. Ama hayır, rüya değildi ki. Babası gerçekten ölmüştü. Başını çevirdi. Şimdi başka bir rüyaya mı geçmişti? Bir oda, beyaz duvarlar, ahşap bir dolap, uzun perdeli yüksek bir pencere. Kafası karışan Ravin yatakta doğruldu. Sonra kar fırtınasını ve yolunu bulmasına yardım eden hayaletleri hatırladı. Ateş kuşunun sihirli tüyü avucunda parlıyordu. Neden cebinde değildi peki? Gömleği, kıyafetleri. Neredeydi? Ravian endişeyle etrafına bakındı. Çok geçmeden onları gördü. Bir sandalyenin üzerinde düzgünce katlanmış duruyorlardı. Biri onları çıkarmıştı. Peki, o kişi tüyü de görmüş müydü? Yatılsımlı keseyi eli göğsüne gitti ve rahat bir nefes aldı. Muska hala boynundaydı. Her şey yolundaydı demek ki. Kalbi hala küt küt atıyordu. Onu soyan her kimse hem tüyü hem de tılsımı görmüş olmalıydı. Ama şimdi bunu düşünmek istemiyordu. Yataktan kalktı ve pencereye doğru yürüdü. Dışarıda birbirine yakın evler gördü. Aralarında tek tük ağaçlar vardı. Bu, kendi köylerinde alışık olduğu manzaraya hiç benzemiyordu. Dışarıda insanlar da vardı. Sokaktaydılar. Kollarında sepetleri vardı ya da el arabalarını itiyorlardı. Giysilerinin asılı olduğu sandalyeye gitti ve giyinmeye başladı. Onları kimin bu kadar düzgünce katlayıp koyduğunu merak etti. Ahşaptan yapılmış oymalı dolabı fark etti. Renkli, işlemeli örtüsüyle içinde uyuduğu yatağa baktı sonra. Gerçek bir yatak. Burada yaşayan insanlar zengin olmalıydılar. Tüy yavaş yavaş renk değiştiriyordu. Ve Ravin kendilerinin de böyle zengin olacağını düşündü. O sırada kapı çalındı ve Ravin tüyü aceleyle cebine sakladı. Yüzünde nazik bir gülümseme olan bir kadın odaya girdi. Uyanmışsın dedi. Nasılsın? İyiyim. Yani sanırım dedi Ravin. Kadın neden ona böyle endişeli bakıyordu ki? Elbette nerede olduğun hakkında hiçbir fikrin yok dedi kadın. Kocam ve oğlum dünden önceki günler seni kar fırtınası sırasında bulup buraya getirdiler. Dünden önceki gün mü? Ravin düşündü. Başını iki yana salladı. Şüphesiz. Henüz tam olarak kendine gelememişti. Alt katta öğle yemeği var. Eğer açsan. Öğle yemeği mi? Anlamakta zorlanıyordu. Landing köyünde günde sadece bir öğün yiyebiliyorlardı. Bu insanlar öğleyin de yemek yiyorlardı demek. Yani o kadar zengindiler. Kadın bu yüzden mi bu kadar güzel kıyafetler giyiyordu? Açık mavi uzun bir elbise ve küçük beyaz bir hırka. Saçları arkaya toplanmış ve çiçekli bir toga takıyordu. Evet, dedi Robin. Ardından kadını takip etti. Her iki yanında kapılar olan bir koridordan geçerek merdivenlerden aşağı indiler. Tezgahı ve uzun masaları olan bir odaya girdiler. Taze pişmiş ekmek ve kızarmış etin mis gibi kokusu burnuna kadar geldi. Masada Ravia'nın ancak hayal edebileceği her türlü yiyecek vardı. İstediğin kadar al dedi kadın ve karşısına oturdu. Benim adım Kayla diye devam etti. Seni buraya getirdiklerinde çok kötü durumdaydın. Şimdi iyisin. Buna sevindim. Beni kar fırtınasından kurtardılar, değil mi? Ravia'nın ağzı dolu bir halde sordu. Yarı donmuş durumdaydın dedi Kayla ve başını salladı ve bir an için endişeli görünüyordu. Ravin onun ne söylemek istediğini merak etti. Peki orada ne yapıyordun? Yani karın içinde. Gölü yürüyerek geçmeye çalışıyordum. Dağlara çıkmam gerekiyor. Gölü mü geçiyordun? Kayla ona kuşkuyla baktı. Buralarda hiç kimse yılın bu zamanında gölü geçecek kadar deli değildir. Kocam da oğlumun teknede yapacak işleri olduğu için şanslısın. Yoksa tek başına orada donarak ölebilirdin. Kadın ona yine o tuhaf bakışını attı. O sırada kapı açıldı. İçeri bir adam ve bir delikanlı girdi. Botlarını yere vuruyorlardı ve hararetli bir sohbete dalmışlardı. Kadın onlara döndü ve bir şeyler söyledi. Ardından sustular. Bunlar beni bulan baba ve oğul olmalı diye düşündü Ravin. Orta yaşlı olan adam eldivenlerini çıkardı ve Ravin'e üzgün bir şekilde baktı. Maalesef onu bulamadık. Çok üzgünüm. Ravin onun ne demek istediğini anlamamıştı. Hem kıyının epeyce uzun bir bölümünü aradık, hem buz tutmuş gölün bir kısmını. Ne? Ne demek istiyorsunuz? Dedi Ravin. Üç çift göz merakla ona baktılar. Baban, dedi adam. Babanla birlikte gölü geçmiyor muydun? Ravin gülümsedi. Kendini tutamamıştı. Babam öleli uzun zaman oldu. Bu yolculukta yalnızım. Bir sessizlik oldu. Sonra genç olan ama seni bulduğumuzda babanı çağırıyordun dedi. Ravin tabağına baktı ve omuzlarını silkti. Onu gördüğümü sandım. Kar fırtınasında bir gölge vardı. Başını kaldırdı. Hayal görmüş olmalıyım. Ama ben de gördüm diye atıldı delikanlı. Babası oğluna dilini tutmasını işaret etti. Dağlara gitmek istiyormuş Lilith, dedi kadın kocasına. Adam başını iki yana salladı. Göl sana yeterince heyecan vermedi mi? Neden dağlara gitmek istiyorsun? Ben Ravin sarı taşı aramaya gitmek zorunda olduğunu söyleyemedim. Dinle, eğer dağlara çıkmak istiyorsan bahara kadar beklesen iyi olur. Bu mevsimde bu çok tehlikeli. Bir anda kendini kar fırtınasının içinde bulabilirsin. Sis önüne çıkan derin yarıkları ve uçurumları gizler. Rüzgar birden yön değiştirir ve buz gibi de soğuk olur. Hayır, ben bile kışın oraya tırmanmaya cesaret edemiyorum. Senin gibi bu bölgeye yabancı bir çocuk dağın eteğine varmadan telef olur gider. Bize de donmuş cesedini ilkbaharda bulmak kalır. Tabii eğer şanslıysan. Ravin yutkundu. Baharın gelmesi aylar sürerdi. O zamana kadar ateş kuşu küle dönmüş olurdu. Bahara kadar bekleyemem dedi. Küçük kız kardeşim ölüyor ve onun ihtiyacı olan bir şeyi alıp dönmek zorundayım. Bunu söylerken cebindeki tüyün titrediğini hissetmişti. Zilit ona düşünceli düşünceli baktı. Kolay pes etmiyorsun, öyle değil mi? Kız kardeşime yardım etmeliyim. Ravi'nin kalbi küt küt atıyordu. Yalan söylememişti aslında. Ama yanaklarının kızarmasına da engel olamamıştı. Rilith'in bunu fark ettiğinden emindim. Dinle, dedi Rilith. Dağların neresine gitmen gerektiğini bilmiyorum. Vendel'e giden yol nispeten kolay. Ama ondan sonrası çok tehlikeli. Ezra seni Vendel'e kadar götürebilir. Ama oraya vardığında yine bahara kadar beklemen gerekir. Delikanlı. Ama baba, onun kız kardeşi diyecek oldu. Ona sadece Vendel'e kadar eşlik edeceksin Ezra, o kadar. Eğer amacı özel bir ilaç almaksa ki öyle olduğunu söylüyor, onu ki Matara'ya götür. Kış mevsiminde dağlara çıkmak delilik olur. Madem dağlara çıkmayacak, o zaman burada kalsa daha iyi olur. Ezra, Kayla'nın sesi sertti ve gözleri bu konuyu tartışmak istemediğini açıkça gösteriyordu. Ona yardım mı etmek istiyorsun dedi Lilith oğluna. Ezra başını salladı. Onu dağlara götürerek yardım edemezsin dedi Rilith. Dağ koşullarına alışık değil ve senin yardımınla bile hayatta kalma şansı çok zayıf. Ravin onların konuşmalarını dikkatle dinledi. Aslında bir rehber gerçekten çok işine yarardı. Keşke Ezra'nın onu varış noktasına kadar götürmesine izin verselerdi. Başka bir fırtınaya daha yakalanmak istemem dedi Ravin. Eğer kasabaya giden yol daha güvenliyse oraya gitmek bana uyar. Ne dediğini duydun Ezra dedi Rilith. Onu güvenli bir şekilde Vendel'e götür. Sonra Ravin'e baktı ve baharda geri döndüğünde seni tekrar ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Ravin, Rilith'in söylediği sözleri duymamış olmasına rağmen başını salladı. Cebindeki tüy içine o kadar yoğun bir his yayıyordu ki ondan başka bir şeye odaklanamıyordu. Büyücünün çırağı. Ravin, Ezra'yı takip ederek dik patikadan yukarı doğru çıktı. Sabahın erken saatleriydi. Karanlıkta önünü zorlukla görebiliyordu. Ayağı sürekli taşlara takılıyor ya da yoldaki yarıklara giriyordu. Kısa sürede Ezra onu epeyce geride bıraktı. Elini paltosunun altına, tüy sakladığı cebine koydu. Tüy şimdi gömlek cebindeydi. Karnının hemen üstünde. Onu çıkarıp elinde tutmak istiyordu. Hangi renge büründüğünü görmek istiyordu. Tüyün sürekli renk değiştirmesinin bir anlamı olmalıydı. Yine kara battı. Kendi kendine homurdanarak bacağını kurtarmaya çalıştı ama bu sefer baldırına kadar batmıştı ve hareket edemiyordu. Neyse. Neyse ki botları epeyce yüksekti de içlerine kar girmiyordu. Ayağını hareket ettirdi ama bu daha da sıkışmasına neden oldu. Ezra diye bağırdı. Sıkıştım. Ezra onu duyabiliyor muydu? Aralarında epeyce mesafe vardı. Tekrar kurtulmaya çalıştı. O sırada Ezra bağırdı. Hareket etme. Durumu daha da kötüleştireceksin. Olabildiğince hızlı bir şekilde Ravina'nın yardımına geldi. Bacağını karın hemen üstünde kalan kısmından kavradı. Ayağını yavaş hareket ettir. Ravin, Ezra'nın bacağını yukarı çektiğini hissediyordu. Bacağını yavaşça sağa sola hareket ettirerek deliği büyütmeye çalıştı. Derken bacağı gevşedi ve kardaki yarıktan öyle bir hızla çıktı ki az kalsın ikisi de yere yuvarlanacaktı. Böyle yarıklar tehlikelidir dedi Ezra. İçine sadece bacağın girdiği için şanslısın. Dağlarda pek çok insan kayboldu. Ravin bacağını ovuşturarak başını salladı. Kar yüzünden yarıkları göremiyorum diye söylendi. Ayaklarını benim izlerime koy. O zaman yanlış yere basmamış olursun. Asanı kullanıyor musun? Ezra elinde tuttuğu ince sopayı işaret etti. Her adımdan önce onunla yeri yoklamalısın. Eğer asa derine inerse ayağını oraya koymaman gerektiğini anlarsın. Demek ellerindeki asalar bunun içinde. Yolculuk için eşyalarını toplarken diğer bazı aletlerle birlikte onları da yanlarına almışlardı. Ancak kimse ona asanın ne işe yaradığını söylememişti. Yakında yerdeki kar azalacak. O zaman nereye gittiğini daha net görebileceksin. Ravin başını salladı. Düştüğü için kendini aptal gibi hissediyordu. Ezra çok daha tecrübeliydi. Bu tür sorunlar yavaşlamamalarına neden oluyordu. Kasabaya varmaları gecikecekti. Merak etme, oraya varacağız dedi Ezra. Yarığa sadece bacağının girmesinin şanstan da ötesi bir şey. Arkasını döndü ve yürümeye devam etti. Ravin şaşkın bir şekilde orada durdu. Ezra ne demek istemişti? Ravina'nın bacağı yarığa girmeden hemen önce tüy giysilerinin altında tenini acıtmıştı. Bununla bir ilgisi var mıydı? Belki de Ezra onu kar fırtınasından kurtardığında tüy görmüştü. Geliyor musun? Ezra omzunun üstünden seslendi. Evet, geliyorum. Ezra'nın izlerini takip etmek için elinden geleni yaptı Ravin. Hava aydınlanmaya başlamıştı ve etrafına bakabilmek için durdu. Kimsenin ayak izleriyle kirletmediği, pürüzsüz kardan oluşan büyük beyaz bir dağ. Tek tük ağaç ve çarpılığından kar tutmamış olan gri yamaçlarını açıkça görebiliyordu. Arkasına baktı. Yürüdükleri mesafede gayet açık ve net seçiliyordu. Göl, dağlar ve ormanın arasında sıkışmış beyaz bir yama gibi aşağılarda uzanıyordu. Landing, gölün de arkasında bir yerde olmalıydı. Ama artık göremeyeceği kadar uzaktaydı. Karnını kaşıdı. Eğer tüy cebinden çıkarırsa nereye koyacaktı? Ezra tüy kesin görürdü. İyi misin diye sordu Ezra. Ravin başını salladı. Evet, sadece etrafıma bakıyordum. Epeyce yol aldık. Nedenini bilmiyordu ama Ezra'ya arkada kalan Landing'i düşündüğünü söylemek istemedi. Biraz dinlenebiliriz ve yemek de yiyebiliriz dedi Ezra. Oturmaları için büyük, düz bir taşı işaret etti koluyla. Üzerindeki karları sildi. Birazdan çok dik bir tırmanışa geçeceğiz. Patika gevşek. Taşlar nedeniyle zorludur. Çok dikkatli olmalıyız. Ezra taşın üzerine bir kilim serdi. Oturdu ve sırt çantasından yiyecek bir şeyler aldı. Onu açtığımızda Wendell'i görebileceksin. Oturmayacak mısın? Ravin taşın üzerine çıktı ve bir süre oturup sessizce yemeklerini yediler. Kasabada sana yolculuğunda eşlik etmek isteyen insanlar bulursun mutlaka. Herkes babam kadar temkinli değildir Ezra, dedi Ezra. Ravin şaşkınlıkla ona baktı. Kasabadaki insanlar neden onunla böyle tehlikeli bir yolculuğa çıkmak isteyeceklerdi ki? Ayrıca Ezra bunları ona neden söylüyordu? Ama hepsinin güvenilir olmasını bekleme sakın. Üstelik çok para isteyeceklerdir, dedi Ezra. Bunun senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu özel bir yolculuk. Ne? Dedi Rabin. Ezra ne biliyordu ki? Ona baktı. Her şey normalmiş gibi sessizce yemeğini yiyordu. Ravin tüyü görüp görmediğini sormaya cesaret edemiyordu. Çünkü eğer Ezra tüyü görmediyse kendi sebepsiz yere ele vermiş olacaktı. Peşin ödemek zorundasın diye devam etti Ezra. Dağlarda ölsen bile umurlarında olmaz. Ezra sosisinden bir ısırık daha aldı. Babam haklıydı. Senin gibi dağları bilmeyen birini oraya götürmek çok tehlikeli. Özellikle de yılın bu zamanında. Ravian çiğnemeyi bıraktı. Elbette sürekli karda saplanıp kaldığı ve çok yavaş yürüdüğü için Ezra bunları söylüyordu. Şimdi de muhtemelen geri dönmeleri gerektiğini söyleyecekti. Seninle ilgili garip bir şeyler hissediyorum diye devam etti Ezra. Ve uzaklara baktı. Sonra birden dönüp tekrar Ravin'le baktı. Seni o kar fırtınasında bulmadan önce içime bir şey doldu. Benim sezgilerim güçlüdür. Babamla göle gitmemiz gerektiğine dair bir hisse kapılmıştım. İlk başta teknemizle ilgili bir şey olduğunu düşündüm. Ama göle vardığımızda senin seslendiğini duyduk. Peki sonra? Diye sordu Ravin. Yani bununla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Seslerinizi duydum ve ışıklar gördüm. Sonra Han'da uyandım. Ezra şimdi tüyü görüp görmediğini söyleyecek miydi? Ravin bunu öğrenmeyi çok istiyordu. Belki Ezra'ya üstlendiği görevi anlatırsa yolculuğunun geri kalanında ona yardım etmeye istekli olabilirdi. Ama hayır, bunu tek başına yapmalıydı. Tüyün onda olduğunu kimse bilmemeliydi. Ama her şey şimdiden çok zordu ve sarı taşı olan o yolculuğu daha yeni başlamıştı. Bilincin yerinde değildi dedi Ezra. Neredeyse doğmak üzereydin. Yaşayacağından bile emin değildik. Annem seni hemen yatağa yatırdı. Üstüne kalın battaniyeler örttü ve bir de sıcak su torbası koydu. Bize de bekleyeceğiz dedi. Bu çocuk kolay pes etmeyen biri. Ve haklıydı da. Ezra bunu söyleyip gülümsedi. Ravin omuzlarını silkti. Demek onu yatıran kişi Karla'ydı. Tüyü görmüş ve kimseye söylememişti. Hiçbir şey olmamış gibi masada oturuşuna bakılırsa diye devam etti Ezra. Karnını doyurursun. Annemin dediği gibi zor birisin. Ravin ne diyeceğini bilemedi. Sanki birazdan Ezra onun dağlara gitmesinin gerçek sebebini soracaktı. 2 yıl içinde bu yolculuğu kendim yapmak zorunda kalacağım, dedi Ezra. Tek başıma. Büyücü, Kirmatoron'un çırağı olarak. Büyücü mü? Şimdi Ezra'nın söylediklerini daha iyi anlamıştır Ravin. Babasının hayaletinde gördüğünü söylememiş miydi zaten? Ayrıca Ezra'nın onun özel bir görevde olduğunu bilmek için tüyü görmesine gerek olmadığını da anladı. Bir büyücü çırağı. Metazarissa'nın uyarısını hatırladı tekrar. Büyü büyüyü çeker. Belki de Ezra tehlikeli biriydi. Hadi gidelim. Ezra eşyalarını sırt çantasına koydu. Ravin hızla ağzına bir parça peynir attı ve rehberini takip etti. Yol dikti ve gevşek kayalardan dolayı yürürken dikkatli olmak zorundaydılar. Ayrıca Ravin, Ezra'nın az önce söylediklerini düşünmeden edemiyordu. Ama düşüncelerinden daha çok tüyden rahatsız oluyordu. Attığı her adımda tüy daha çok acı veriyordu. Sanki iğne gibi derisine batmaya başlamıştı. Ravin tökezleyerek ve kayarak yoluna devam etti. Etrafında sadece dağlar vardı. Hiçbir yerde Wendell'den bir iz yoktu. Nefes nefese durdu. Daha fazla devam edemeyecekti. Ezra birkaç metre önünde durup onu bekledi. İyi misin diye sordu. Ravin başını salladı. Çok zor değil mi? Dedi Ezra. Babamla birlikte bu geçitten ilk kez geçtiğimde son kısmı ağlayarak tamamlamıştım. Öleceğimi sanmıştım. Ve üstelik o zaman bahar ayındaydık. Tüy o kadar kötü batıyordu ki Ravin Ezra'nın söylediklerini duymuyordu bile. Elbiselerini yırtıp tüy çıkarmak istedi. Sorun neydi? Neden böyle olmuştu? Sonra birden şimdi ilerledikleri yoldan başka bir patika gördü. Sağda dik bir şekilde alçalan uzun bir patika ve sonra da ters istikamete dönüyordu. O kadar dar ve dikti ki ona patika bile denemezdi aslında. Gitmemiz gereken yer orası. Ravin gördüğü dik patikayı işaret etti ve o yöne doğru yürümeye başladı. Ezra hemen onu durdurdu. Oradan gidemeyiz. Buradaki güvenli tek yol bu. Ravin kendinden çok emindi. Hayır, buradan gitmeliyiz. Ezra güldü. Bu dağlardan 100 kere geçen sen misin yoksa ben mi? Doğru ama oradan gitmemiz gerektiğini eminim dedi Ravin. Nedenini bilmese de. Tüy artık canını acıtmıyordu. Ezra söylenerek bildiği yönde ilerledi. Bunun üzerine Ravin onu takip etmek istedi ama ona tüy o kadar kötü battı ki acısından gözünden yaş geldi. Ezra durdu. Buralardaki yolları benden daha mı iyi biliyorsun? İkimizi de öldürmek mi istiyorsun? O yoldan gidemezsin. Çok dik. Kayar ve uçuruma yuvarlanırsın. Ezra gerçekten sinirlenmeye başlamıştı. Ravin bunu onu parlayan gözlerinde görebiliyordu. Elimde değil dedi Ravin. Nedenini bilmiyorum. Ama bu yolda yürümen imkansız. Ezra derin düşüncelere dalmış halde önüne baktı. Sonra bir süre Ravin'e baktı. Bakışı Ravin'i biraz ürpertmişti. Bir büyücünün bakışı diye düşündüm. Pekala dedi Ezra sonunda. Dikkatli olursak büyük kayanın etrafından dolaşıp arkasına aşağı inebiliriz. Küçük adımlar atmalı ve ayaklarımızı nereye bastığımıza çok iyi dikkat etmeliyiz. Bekle. Çantasından uzun bir ip çıkardı ve bir ucunu kendi beline, diğer ucunu da Ravin'in beline bağladı. Bu sayede birimiz kayarsa diğerimiz onu durdurabilir. Ben yolu göstereceğim. Dikkatlice adım adım dik patikadan aşağı indiler. Ezra haklıydı. Yol çok kaygandı ama tüy artık batmıyordu ve Ravin rahatlamıştı. Kayanın yanında durdular. O sırada şiddetli bir gürültü işitildi. Ravian gök gürültüsü olduğunu düşündü. Ama ses uzun sürdü ve gittikçe şiddetlendi. Vay canına diye kekeledi Ezra. Kıpırdamadan duruyor ve uzaklara bakıyordu. Ravian onun bakışlarını takip etti. Büyük bir kar kütlesi hızla dağdan yuvarlanıyordu. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Kocaman kayalar sanki bilye gibi savruluyor. Ormanlık alanlar birkaç saniye içinde dümdüz oluyordu. Bu da ne? Diye sordu usulca. Bir çığ diye fısıldadı Ezra. Bak nereye doğru gidiyor. Ravin gözleriyle çığı takip etti. Kütle iyice büyüyerek bir dakika önce yürüdükleri patikanın üzerinden gürültüyle geçti. Bir süre beklediler. Sonra ortalık sessizleşti. Çığ ardından bir yıkım bırakmıştı. Geçtiği her yer tanınmaz hale gelmişti. Ravin dehşet içinde Ezra'nın daha demin durdurduğu yere baktı. Şimdi 1 metre yüksekliğinde bir kar tabakasıyla kaplıydı. El karnına tüye gitti. Eğer canını o kadar acıtmasaydı her ikisi de karın altında ölmüş olabilirlerdi. Arkasına Ezra, madem bu yoldan gitmekte ısrar ediyorsun dedi. Bunu fısıltı halinde söyledi. Ama sesi titriyordu ve hala gözlerindeki korku okunabiliyordu. O zaman gitmek zorundayız. Sırt çantasını omzuna aldı. Yoksa karanlık çökmeden kasabaya varamayız. Ravi'nin başını salladı ama nedense hareket edemiyordu. Dizlerinin bağı çözülmüş gibiydi. Dağlarda olur böyle şeyler dedi Ezra. Hadi gel. Yürümeye devam etti ve Ravi'nin onları birbirine bağlayıp ip yüzünden hemen onu takip etmek zorunda kaldı. Tüyün renkleri. Vendel'e vardıklarında gün batımının üzerinden en az 1 saat geçmişti. Ravi'nin yorgundu. Ayakları ağrıyordu ve üşüyordu. Yolculuğun son kısmında devam edebilmesi için Ezra onu durmadan cesaretlendirmek, sürekli "Hadi, neredeyse vardık, az kaldı, dayan" demek zorunda kalmıştı. "Az daha yürüsek Han'a ulaşacağız," dedi Ezra. Eliyle işaret etti. "Şu yan sokağın sonunda, adı Semiz Boğa Hanım. Hancı babamın bir tanıdığıdır." Ravi'nin umrunda değildi bunlar. Botlarını çıkarmak, yemek yemek ve uyumak istiyordu. Bir daha yürümek istemiyordu. Hem de çok uzun bir süre. Ezra'nın peşinden tökezleyerek ilerledi. Fenerlerinin aydınlattığı sokakta ayak sesleri yankılandı. "İşte burası," dedi Ezra. Kapıyı açtığında onları sıcaklık, ışık ve gürültü karşıladı. Ravin içerideki telaşın farkına bile varmadı. Hancı'nın Ezra'yı sıcak bir şekilde karşıladığını ve biraz sohbet ettiklerini gördü. Ama kelimeler kafasında yer etmedi. Ezra onu kolundan tuttu ve daha sakin bir masaya götürdü. Biraz sonra önüne bir tabak konmuştu. "Bu gece burada uyuyabiliriz," dedi Ezra. Hancı'ya senin bir dost olduğunu ve buralardan geçmek istediğini söyledim. Bir açıklama yapmak zorunda kalacağım çünkü yılın bu zamanında normalde buraya gelmem. Ama önce yemek yiyeceğiz, sonra da Viola bizi odalarımıza götürecek. Ravi'nin başını salladı. Yemek çok güzel kokuyordu. Birkaç lokma yedikten sonra kendini daha iyi hissetti. Ezra, yılın bu zamanında seni burada görmeyi beklemiyordum. Sesi gümbür gümbürdü ve masada onlara katılan adam uzun boyluydu. Geniş omuzluları ve kaba elleri vardı. Gözlerinin etrafında dostane kırışıklıklar ve beyaz dişlerini ortaya çıkaran gülümsemesiyle onlara yaklaştı. "Ravin'le rehberlik ediyorum," dedi Ezra. "Ravin, bu Damir. Sana bahsettiğim han sahibi." Ravin başıyla selam verdi. "Oldukça tehlikeli bir iş çocuklar," dedi hancı. "Bahara kadar bekleyemeyecek kadar acil olan şey nedir merak ettim." Ravin tereddütle Ezra'ya baktı ve "Kız kardeşim için. Çok hasta. İlaçlarımız işe yaramıyor," dedim. Yalan söylemek eskisine göre daha az çaba gerektiriyordu. Ama yine de Ravin Hancan'ın gözlerine içine bakmaya cesaret edememiştim. "Demek buraya ilaç almaya geldin." "Hayır, buraya değil. Dağlara çıkmalıyım," dedi Ravin. "Kirmatoro'ya," dedi Ezra sözü atlayarak. "Kirmatoro'ya demek." Hancı başını salladı. "Bu mevsimde bunu yapamazsın delikanlı." "Babam da öyle dedi," diye mırıldandı Ezra. "Ama kardeşinin iyileşmesi onun için çok önemli." Hancı bir süre ona baktı. Ravin onun ne düşündüğünü bilmiyordu ama kendisine inanmadığı hissine kapıldı. Sessizlik tatsız hale gelmeye başlamıştı ki Damir Ezra'ya döndü. "Ve sen de ona eşlik mi edeceksin?" Ezra hayır anlamında başını salladı. "Ben yarın geri döneceğim. Babama söz verdim. Babam Ravi'nin bahara kadar burada beklemesi gerektiğini söyledi. Ama buraya gelirken, yani yolda, onu daha yakından tanıdıktan sonra bekleyeceğini sanmıyorum." Ezra dürüstçe düşüncelerini söylemişti. Ravi'nin gülümsedi. "Yorgun olmalısınız," dedi Hancı. "Eğer bir odayı paylaşırsanız burada bir gece ücretsiz kalabilirsiniz." Bunu bir iyilik olarak kabul edin. Kalktı ve çocukları yalnız bıraktı. Birbirleriyle konuşmaya pek fırsat bulamadılar. Çünkü biraz sonra masalarına genç bir kız yaklaştı. Uzun sarı saçları parlak örgüler halinde başının etrafında tutulmuştu. Birkaç uzun bukulesi omuzlarına aşağı doğru uzanıyordu. Ravi'nin onun Ezra'nın yaşlarında olduğunu düşündü. Kız gülümsedi ve tüm yüzü ışıldadı. Elini Ezra'nın omzuna koydu. Kendini Ravi'ne tanıttı. Ben Viola. Onlara ikinci katta eğitimli çatının eğli... Onlara ikinci katta eğimli bir çatının altında bir oda verildi. Banyo ve tuvaletin hemen bitişiğinde. Viola o gece havanın soğumasına ihtimaline karşı içinden fazla battaniye olan bir dolabı işaret etti. Ardından iyi geceler dileyerek ayrılırken Ravin ona bakmamak için özen gösterdi. Çok güzel, değil mi dedi Ezra. Yataklardan birine uzanmadan önce yüzünde yayvan bir gülümsemeyle. Ravin diğer yatağın kenarına oturdu. Önce banyoya sen git dedi Ezra. Ben biraz uzanıp dinleneceğim. Ravin aralık kapıdan uzanıp koridorun ilerisindeki banyoya baktı. Gözüne bir lavabo ve bir su sürahisi ilişti. Banyo dedikleri yer. Birden kendi o koca sürahiyi alıp kendi elini yüzünü yıkamayacak kadar yorgun hissetti. Ezra aniden yatağından fırladı. Dur da sana yardımcı olayım dedi Ravin. İsteksizce onu takip etti ama banyodan içeri adım atınca endişelerini ve yorgunluğunu unuttu. Burası geniş ve aydınlıktı. Duvarlarda yumuşak bir parıltı yayan küçük lambalar asılıydı. Yumuşak havlu dolu bir dolap, çeşitli sabun kalıpları ve banyo yağı şişeleri vardı. İçerisi çok hoş kokuyordu. Ancak hiçbir yerde su göremedi Ravin. Yüzünde şaşkın bir ifadeyle Ezra'ya baktı. Bizim evde bunlardan yok dedi. Köydeki handa bile yok. Ezra lavabolardan birine gitti ve duvarda takılı bir kol çevirdi. Duvardan çıkan bordan hemen su akmaya başladı. Ravin ilkilerek geri adım attı. Ezra kolu geri itti ve su durdu. Küvetin orada da bir tane var dedi. Bu dedi Ezra onu göstererek. Bu sihir mi diye sordu Ravin. Ezra gülerek başını salladı. Hayır, sihir değil. Yalnızca akıllıca bir yenilik. Sonra da suyun içinden geçtiği boru sistemi hakkında bir şeyler anlattı ama Ravi'nin çoğunu anlamadı. Bunun gerçekten su olduğuna inanamıyordu. İşte dedi Ezra elini suyun altına sokarak. Ravi'nin iyice yaklaştı ama daha ne olduğunu anlamadan Ezra yüzüne su sıçratmaya başladı. Hey diye bağırdı Ravi'nin ama bu su sıcak. Ezra başını salladı. Nasıl yaptıklarını sorma ama banyodaki su da sıcak akıyor. Ama şu lavabodaki su sıcak değil. Şimdi bu lüksün tadını çıkarman için seni yalnız bırakayım. Ama çok uzun sürmesin. Yoksa uyuyakalırım ve ben de yıkanmak istiyorum. Ravin başını salladı. Bir şey söylemeyecek kadar şaşkındı. Rahat edeceksen kapıyı kilitleyebilirsin. Ezra kapıda kancaya işaret ederek. İçeride çok uzun süre kalma. Yarım saat içinde gelip kapıyı yumruklayacağım. Biraz sonra Ravin lüks banyoda tek başına duruyordu. Duvardaki bordan banyo küvetine hala su akıyordu. Belki de lavaboda hızlıca yıkanması daha iyi olacaktı. Evet, sıcak su da cezbediciydi ama ya büyülüyse? Dikkatlice parmağını suya soktu. Güzel ve sıcaktı. İçinde de başka bir şey yoktu. Sadece su. Yavaşça soyunmaya başladı. Kat kat giysiler onu dondurucu soğuktan korumuş ve tüy saklı tutmuştu. Hepsini çıkarıp bir kenara yığdı. Bir kez daha elini banyo suyuna soktu. İçinde oturabilir miydi? Bütün cesaretini toplayarak banyoya girdi. Ve kendini yavaşça üstünde buhar tutan sulara baktı. Hemen rahatladı. Bu harikaydı. Şimdi yürüyüşün ne kadar zorlu olduğunu gerçekten anlıyordu. Yorgun ayakları ve bacakları, sırt çantasının ağırlığından ağrıyan omuzları burada saatlerce oturabilirdi. Tüy küvetin yanında yerde duruyordu. Yumuşak yeşil bir renk almış parlıyordu. Ravin onu ya aldı ve yakından baktı. Çevirdiğinde sanki tüyün içinde canlı bir hareket ediyor gibi hissetti. Elinde evirip çevirdi. Canlı bir şey. Büyülü bir şey. Tüy tutan eli karıncalandı. Bu ne anlama geliyordu? Belki de hiçbir şey ifade etmiyordu. Belki de sadece elinin karıncalandığını hayal ediyordu. Peki ya o renkler? Tüy şimdi yeşildi. Ama evden ayrıldığı geceki mavi parıltıyı çok iyi hatırlıyordu. Ve vinsalalar onu cezbederken aldığı mor rengi. Dosdoğru çığın düşeceği yere yürüseler de hangi renk olurdu acaba? Peki yeşil ne anlama geliyordu? Şu anda güvende mi demekti? Ravin bundan sonra tüyün rengine daha fazla dikkat etmeye karar verdi. Tüm bu renklerin ne anlama geldiğini çözerse, tehlikede olup olmadığını ve doğru yöne gidip gitmediğini bilebilirdi. Belki de dağlarda ilerlemek için bir rehbere ihtiyacı yoktu. Ravin güldü. Evet, yalnız olmalıydı. Bu sayede tüyü de saklamak zorunda kalmazdı. Banyo küvetinden çıktı. Vücudundan buhar yükseliyordu ve parmakları buruşmuştu. Yarın sabah yola devam edecekti. Tek başına. İkinci ayrımın sonu.